Öteki Tarih Cilt 1 3. Ayrım Sayfa 37 Ali Suavi ve Çırağan Olayı. Önceleri Abdülaziz'in reformları hayata geçirmekte ayak sürdüğünü düşünen, umutlarını akıl sağlığını yerinde olmayan 5. Murat'a bağlayan ve onun yerine geçen Abdülhamid'i muhafazakar bulan Yeni Osmanlılar denen aydınlar grubu, Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durumdan ancak sabık padişah 5. Murat'ın tekrar tahta geçirilmesiyle çıkılacağına inanıyordu. Bu görüşte olanlardan birkaç kişi, örneğin Maliye Nezaretinden Katip Hüsnü, Adliye Nezaretinden Katip Mehmet, Rum İstavridi ve Polonyalı Jüri'den oluşan bir ekip, kadın kılığında gizlice saraya girerek 5. Murat'la görüşmeye çalışmış ancak yakalanmıştı. Bu noktada işin içine gazeteci yazar fikir adamı Ali Suavi Bey girdi. Medrese kültürüyle Batı kültürünü bağdaştırmaya çalışan tipik bir yeni Osmanlı olan Ali Suavi, memurluk ve gazetecilik yapmış, Abdülaziz döneminde Muhbir Gazetesi'nde yazılarıyla eleştirinin dozunu kaçırınca önce Kastamonu'ya sürülmüş, Mustafa Fazıl Paşa'nın yardımıyla Avrupa'ya kaçmış, Paris ve Londra'da muhalif dergiler çıkarmıştı. 1838'de İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan Baltanimalı Anlaşması'nın hazırlığında önemli roller üstlenmiş olan İngiliz Seferatı Başkatibi, Türk dostu David Urquhart, parantez içinde Türklerin deyişiyle Davut Bey ile tanıştıktan sonra Mustafa Fazıl Paşa'nın çevresinden kopmuş, yeni padişah 2. Abdülhamit'in kendisini affetmesiyle İstanbul'a dönmüştü. Ali Suavi Bey önce sultanın kitapçı başılığına ve şehzadelerin hocalığına, ardından da Mektebi Sultani, parantez içinde Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne getirildi. Ancak okuldaki kozmopolit havayı İslamileştirmeye kalkıştığı için Basiret gazetesinde İngiltere'yi eleştirdiği için İngiliz Büyükelçi Henry Layard'ın Abdülhamit'e yaptığı baskı sonucu görevinden uzaklaştırıldı. Çözümü açıklayacağım. Birdenbire boşluğa itilen mağrur ve ateşli ihtilalci, parantez içinde kimilerine göre ilk Türkçü, kimilerine göre sarıklı ihtilalci, Ali Suavi için 93 harbi yenilgisinin suçlusu olarak gördüğü Abdülhamid'i devirmek farz olmuştu. Planı, o sırada Çırağan Sarayı'nda hapis olan 5. Murat'ı bir İngiliz gemisiyle Balkanlardaki Rodop dağlarına kaçırmak, oradan Rusya'ya karşı savaşacak birliklerin başına geçirmekti. Savaşta sağlanacak başarının ardından da 5. Murat'ı tahta çıkaracaktı. Hazırlıklar Ali Suavi'nin Üsküdar Semsipaşa'da kiraladığı Direkli Yalı'da yapılmıştı. Ali Suavi 19 Mayıs 1878 günü Basiret gazetesindeki yazısında parantez içinde sadeleştirilmiş dille şöyle bitirmişti. Herkes ve gazeteler bugünkü durumun tehlikesinden söz etmektedirler. Bendeki büyük inanca göre söyleyeceğim şeyi herkes dinleyeceğinden kuşkum yoktur. Bugünkü tehlike çok büyüktür ama çaresi pek kolaydır. Yarınki sayıda herkesin izniyle bu çareyi kısaca belirtip açıklayacağım. Bugün şu mektubum yarınki yayına genel dikkati çekmek içindir efendim. Bu garip ima bir çeşit parola olmalıydı. Çünkü ertesi gün Rusya'ya açılacak savaşta kaybedilen toprakların geri alınacağı vaadiyle topladığı çoğu Filibe göçmenlerinden oluşan 250-300 kişilik grubu Kuzguncuk iskelesinden Mamnaralara doldurdu ve deniz yoluyla Çırağan Sarayı'nı bastı. Nişli Salih'in yönettiği grup nöbetçileri, muhafızları ve bahçıvanları etkisiz hale getirerek kontrolü ele aldı. Olaylara tanık olan Eğinli Müşir Sait Paşa'nın Cürnal adını taktığı hatıra defterine göre o sırada yemekte olan sabık padişah 5. Murat Ali Suvay bile konuşmaya başlamıştı ki Beşiktaş ve Yıldız karakollarından gelen zaptiyeciler baskıncıları süngülemeye koyulmuşlardı. Çıkan arbedede de parantez içinde çeşitli kaynaklara göre Ali Suavi dahil 16 veya 23 kişi hayatını kaybetmiş, 13 veya 15 kişi yaralanmıştı. Ali Suvayi'yi Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa topuzlu sopasıyla öldürmüştü. İkinci Abdülhamid'in emriyle ölenler topluca Beşiktaş sırtlarına gömüldü. 5. Murat ise Çırağan Sarayı'nın Feriye Dairesi'ne kapatıldı. Olaylar sırasında halk Yeşilköy'deki Rus birliklerinin şehri işgal edeceği söylentileri yüzünden korkulu günler geçirmiş, kapalı çarşı bir süre açılmamıştı. Soruşturma kurulu kanıtlar üzerinde bir süre çalıştıktan sonra Abdülhamit'in buyruğu ile dosyayı kapattı. Ancak bu olay vesveseli ve kuşkucu bir kişiliğe sahip olan Abdülhamit'in otoriter bir rejime yönelmesiyle önemli bir gerekçe oluşturdu. Özet kaynakça, Selda Kaya Kılıç Osmanlı Devleti'nde meşrutiyete geçiş, ilk anayasanın hazırlanması Berikan Yayınevi 2010. Suna Kilit, Şeref Gözü Büyük, Senet-i İttifak'tan Günümüze Türk Anayasal Metinleri, İş Bankası Yayınları 2000. Necdet Sakaoğlu, Çırağan Olayı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ile Tarih Vakfı'nın ortak yayını 1994, 2. cilt, sayfa 501-503. Alpay Kabacalı, Tanzimat'tan 12 Mart'ta Türkiye'de Siyasal Cinayetler, Gürer Yayınları 2007, sayfa 36-45. Kıbrıs İngilizlere nasıl verildi? Günümüzde muhafazakar çevreler 2. Abdülhamit döneminde tek karış toprak kaybedilmediğini söylese de bunun doğru olmadığını biliyoruz. Elviye-i Selasi, parantez içinde 3 liva denen Kars, Ardahan, Batum ile Niş, Dobruca ve Kıbrıs 1878, Tunus 1881, Mısır 1882, Teselya 1885, Girit 1897, Sudan 1899, Midilli 1901, Bosna Hersek, Bulgaristan 1908. İkinci Abdülhamit döneminde kaybedilmişti. Üstelik bunların büyük bir kısmı savaşsız kaybedilmişti. Ayrıca Makedonya, Arnavutluk, Trablusgarp, Tunus, Kuveyt ve İran'la yaşanan sınır anlaşmazlıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine sonuçlanmıştı. Bunlardan Kıbrıs'ın kaybı günümüze kadar uzanan etkileri açısından özel olarak üzerinde durmayı gerektirir. Bir zamanlar Mısırlıların ülkesi olan, sonra Fenikeliler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Templer, Tapınak Şövalyeleri, İngilizler, Cenevizliler, Memluklular ve 1489'dan itibaren de Venediklilerin hakimiyetine giren Kıbrıs'ın fethi 2. Selim'e nasip olmuştu. 29 Temmuz 1570 arasında Limasol, Tuzla ve Girne'nin fethiyle başlayan süreç 9 Eylül 1570'de Lefkoşa'nın nihayet 6 Ağustos 1571'de Magosa'nın fethiyle zirveye ulaşmış. Bu tarihten itibaren Kıbrıs Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştu. Kıbrıs'a ilk yerleşen Türkler fetihte görev alan askerler ve aileleriydi. Bunlar Anadolu'dan özellikle Karaman ve Maraş bölgesinden göç ettirilenler izledi. 1581 yılına kadar 8000 Müslüman hane adaya yerleştirilmişti. O tarihlerde kayıtlar etnik kökene göre değil, dine göre tutulduğu için tüm göçmenlerin Türk, parantez içinde Türkmen asıllı olduğunu söylemek doğru olmaz. Ama örneğin 1714 yılında Maraş bölgesinin eşkıyalı ile meşhur Türkmen aşiretlerinden Kılıç aşiretinin erkeklerinin kılıçtan geçirildikten sonra kadın ve çocuklarının Kıbrıs'a sürüldüğünü biliyoruz. 1733'te aşiretin çocukları Kıbrıs'tan kaçarak tekrar Maraş bölgesine gelmişler. Kaynakların diliyle tekrar melanet ve şekavede devam etmişlerdi. Her hanenin 4-5 kişiden oluştuğu kabul edilirse askeri personelle birlikte Kıbrıs'ta o tarihlerde 30-40 bin kadar Müslüman yaşıyordu. Enosus fikri doğuyor. Ancak 1754'te millet olarak kabul edilen Rumların modern anlamda milliyetçi uyanışı 1821 Mora isyanı ile eş zamanlı oldu. Kilisenin önderliğindeki kalkışma Vali Küçük Mehmet Paşa tarafından bastırıldı. Kıbrıslı Rumların gelecek tahayyüllerini oluşturan meşhur Enosis, parantez içinde Yunanistan'la birleşme fikri ilk kez 1828'de dile getirildi. Bu tarihe kadar Kıbrıs'a çeşitli topluluklar yerleştirilmiş, bunların bir kısmı yerli halkla karışmış, bir kısmı geri dönmüş, ancak nüfusun bileşimi oransal olarak aynı kalmıştı. 1831 tarihli bir belgeye göre Kıbrıs'ta 29.233 gayrimüslim erkeğe karşılık, parantez içinde o tarihlerde kadınlar ve çocuklar sayılmazdı, 14.983 Müslüman erkek yaşıyordu. Ama Kıbrıs'ın sürgün yeri niteliği devam ediyordu. Örneğin 1873 yılında Gedikpaşa'daki İbret Tiyatrosu'nda sahnelenen ünlü eseri Vatan yahut Siritre izleyen Abdülaziz'in yerine getirilmesi planlanan Şehzade Murat, parantez içinde 5. lehine sloganlar atarak nümayişler yapması üzerine Namık Kemal Kıbrıs'a sürülmüş, Magasa zindanlarında 38 ay geçirmişti. Kıbrıs, Süveyş kanalına yakın konumuyla İngilizlerin her zaman ilgisini çekmişti. İngilizlerin beklediği fırsat 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile çıktı. Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğundan koparılması planının mimarı İngiliz Büyükelçi Henry Layard'tı. İkinci Abdülhamit'in sofrasına karısıyla birlikte katılacak kadar padişahın güvenini ve dostluğunu kazanmış olan Layard, Ali Suvavi'nin başını çektiği çırağan olayından 5 gün sonra Britanya'nın Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'nin telgraf emri üzerine Abdülhamid'e Britanya'nın Osmanlı İmparatorluğu ile bir savunma işbirliği anlaşması imzalamak istediğini bildirmişti. Elimizde olayların gelişmesini anlatan bir Osmanlı kaynağı olmadığı için bundan sonrasını Layard'ın merkeze yolladığı 27 Mayıs 1878 tarihli çok gizli ve mahrem damgalı rapordan izleyelim. Hasta ve bunalımlı padişah. Konuyu görüşmek üzerine Yıldız Sarayı'na giden Layard, 2. Abdülhamit'i çok hasta ve büyük bir ruhu depresör içinde bulmuştu. Sultan, çırağan olayından beri hiç uyumadığını, dolayısıyla şiddetli baş ağrısından muzdarip olduğunu söylemişti kendisine. Layard, olayın aslında abartılacak bir şey olmadığını, olay sırasında halkın ve ordunun kendisine sadık kaldığını belirterek Abdülhamit'i teselli etmiş, ayrıca İngiltere Kraliçesi'nin de kendisine şahsi sempatisini ve desteğini ilettiğini belirtmişti. Bu sözler Abdülhamit'i rahatlatmıştı. Ardından Layard, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili planını açıklamıştı. Mesele şuydu: İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu ile yapacağı herhangi bir savunma anlaşmasının gereği olarak bir yandan Ruslarla imzalanan 1878 tarihli Ayastefanos (parantez içinde Yeşilköy Anlaşması)nın ağır şartlarını hafifletmeye çalışacak, diğer yandan da Osmanlı İmparatorluğu'na herhangi bir saldırı olması halinde onun yanında yer alacaktı. Ayrıca İngiliz hükümeti Yeşilköy'deki Rus ordularını buradan uzaklaştıracaktı. Bunları duyan Abdülhamit çok memnun olmuştu. Ancak öylesine hasta, uykusuz ve dermansızdı ki Layard'ı bundan sonrasını başvekil Sadık Paşa'ya anlatmasını söyleyerek odasına çekilmişti. İngilizlerin küçük şartı. Layard'ın Sadrazam Sadık Paşa ve Hariciye Vekili Saffet Paşa'ya sunduğu taslakta bütün bunların karşılığında küçük (parantez içinde ünlem) bir şart vardı. İngilizler Kıbrıs'ın idaresini istiyorlardı. Böylece hem Osmanlı İmparatorluğu'nun güneyde güvenliği sağlanacaktı, hem de bölgeye İngiliz sermayesinin akması mümkün olacaktı. İki paşa bu şartı duyunca padişah sormadan evet diyemeyeceklerini belirterek Layard'dan birkaç saat müsaade istediler. Anlaşılan Abdülhamit olur vermişti ki görüşmeler devam etti. Sadık Paşa taslağı Rusları kışkırtmamak için iki devlet arasında savunma anlaşması imzalanmadan İngilizlerin Kıbrıs'a birlik çıkartması şartını eklemek istedi. Ancak Layard, Lord Salisbury'nin gönderdiği metne herhangi bir ekleme yapamayacağını belirtti. Layard'a göre Sadık Paşa ısrar etmedi ve taslak heyeti vükalaya sunuldu ve onaylandı. Layard'ın raporuna göre Abdülhamit 27 Mayıs 1878 günü akşam saat 8'de anlaşma metni kendisine sunulur sunulmaz imzasını basmıştı. Bu durum Layard'ı bile şaşırtmıştı. Altında Sadık ve Saffet Paşalarla Layard'ın imzası bulunan anlaşma metninde şunlar yazıyordu. Tırnak içerisinde: şayet Rusya Batum'u Kars'ı elinde tutmaya çalışırsa veya sultanın belli anlaşmalarla sahip bulunduğu kabul edilmiş toprakları almak için bir saldırıda bulunursa, (parantez içinde İngiltere) buraları silahlı güçlerle savunmak için Osmanlı İmparatorluğu ile müttefik olmadığı taahhüt eder. Öte yandan sultan idaresinde bu topraklarda yaşayan Hristiyan ve diğer vatandaşların korunması için (parantez içinde) sonradan iki güç arasında üzerinde anlaşılacak gerekli reformlar yapmaya, İngiltere'nin taahhütlerini yerine getirebilmesi için Kıbrıs adasının İngiltere tarafından kullanılmasını ve idare edilmesini kabul etmektedir. Helijon zırhlısı Ortaköy'de. Anlaşmanın imzaladığı gün Abdülhamit Layard'ı çağırtarak Ali Suvavi hadisesinin (parantez içinde çırağın olayı) sanıldığından çok daha ciddi olduğunu, ailesinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu söylemiş ve işin içinde İngilizlerin olduğunu düşündüğünü ima etmişti. Layard kendisini ikna edince de İngiliz gemilerinden birinin Ortaköy önlerine getirip demirlenmesini istemiş, Layard bu endişeye katılmasa bile Helijon adlı geminin çırağının önüne demirlenmesini sağlamıştı. Layard'a göre Abdülhamit o güne dek görünmemiş bir cinnet hali içindeydi. İşte Abdülhamit böyle bir haliyeti ruhiye içinde 4 Haziran 1878 tarihinde Kıbrıs'ı İngiliz idaresine resmen devreden anlaşmayı imzalamıştı. Kıbrıs'ı kolaylıkla Osmanlı İmparatorluğundan koparan Layard, Kraliçe tarafından Grand Cross of the Bath nişanı ile ödüllendirildi. Abdülhamit bir süre sonra vehimlerinin yersiz olduğunu fark etti ve anlaşmadan caymaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Neyse İngilizler sözlerini tuttular. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması'yla Rusları aşırı güçlendiren 3 Mart 1878 tarihli Ayestefanos Anlaşması'nın bazı maddelerinin hafifletilmesini sağladılar. Ancak Osmanlı İmparatorluğu yine de büyük toprak ve büyük nüfus kaybına uğradı. Ayrıca 800 milyon altın franklık savaş tazminatı ödemeye mahkum edildi. İngiliz parmağı var mıydı? Kıbrıs'ın elden çıkmasıyla Abdülhamit Çırağan olayından aşırı etkilenmesi arasında doğrudan ilinti olduğu için ileriki yıllarda olaylardan İngilizlerin parmağı olduğu ileri sürülmüştür. Bunun en büyük nedeni Ali Suvayi'nin karısının İngiliz olmasıydı. İddialara göre Ali Suvayi'nin öldürülmesinden sonra eşi evdeki evrakları yakmış ve memleketine gitmişti. Ancak İngiliz arşivlerinde çalışan Hüseyin Çelik'e göre olayda İngiliz parmağı yoktu, karısı da sıradan biriydi. Ayrıca o dönemde İngilizlerin Osmanlı karşıtı olması akla uygun değildi. Çünkü Abdülhamit o sırada İngiliz yanlısıydı ve onun yerine yarı deli kardeşinin taht olması İngilizler açısından riskliydi. Ancak İngilizler her zaman olduğu gibi bu olaydan da kendi çıkarları için yararlanmışlardı. Mason kardeşliği mi? Bazı kaynaklara göre olayın arkasında Masonlar vardı. Çünkü 5. Murat Osmanlı'nın ilk ve tek Mason padişahıydı. Daha gençliğinde Abdülaziz'den sonraki taht sırasını garanti altına alabilmek için o sıralar ülkelerde iktidarları belirleme gücüne sahip olduğu düşünülen Mason locasının desteğine ihtiyaç hissetmiş ve Mason olmuştu. Ali Suvayi de Mason'du. Bu girişimi destekleyen başka önemli Masonların da olması bu iddiaların dayanağı olmuştu. Nitekim 5. Murat 1878 Temmuz'unda Mason olan avukat Clentis Cagliari, Aziz Bey ve Ali Şefkati Bey tarafından bir kez daha Çırağan Sarayı'ndan kaçırılarak tahta geçirilmek istenecekti. Bu başarısız girişim tarihe 2. Çırağan olayı olarak geçti. İki olay arasında ilişki olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte her iki olayın yakalanabilen failleri Taşkışla'da kurulan Divan-ı Harp'te birlikte yargılandılar. Benzer şekilde ölüm, hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldılar. Abdülhamit daha sonradan idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. Ancak Ali Suvavi'nin mektubunu Basiret gazetesinde yayımlanan Basiretçi Ali Efendi olaydan sonra Ali Suvavi'ye en ağır hakaretleri sıraladığı halde Kudüs'e sürüldü. Ve meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 23 Temmuz 1908'e kadar orada kaldı. Britanya'nın Osmanlı politikası. Osmanlı İmparatorluğu devletin Hristiyan tebaası üzerinde Rusya'ya himaye hakkı tanıyan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan itibaren gerek askeri gerek sosyoekonomik anlamda sıkıntılı bir döneme girmişti. O tarihten itibaren Britanya Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransa ve Rusya'nın eline düşmemesi için kolları sıvamıştı. Örneğin 1788-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ruslar Odessa civarındaki Oze'ye çıkartma yaptıklarında Britanya bir ultimatum vermiş, Ruslar bunun üzerine Oze'den çekilmişlerdi. 1798'de Napolyon Bonaparte Mısır'ı işgal ettiğinde Britanya Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü 8 yıl boyunca garanti eden bir anlaşma imzalamış, ardından deniz ve kara harekatı ile Fransızları Mısır'dan çıkarmıştı. 1821'de patlak veren Yunan, parantez içinde Mora isyanını desteklemek isteyen Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açtığında 1828'de Çatalca önlerine kadar gelen Rus ordularını Fransa ve Britanya donanması durdurmuş, Rusya bunun üzerine barışa razı olmuştu. 1833 ve 1839'da Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın orduları Anadolu içlerinde ilerlerken duruma yine Britanya müdahale etmişti. Palmerston Doktrini. 1840'larda formüle edilen Palmerston Doktrini uyarınca Britanya'nın en önemli meselesi sömürgelerine giden Hindistan yolunun ve onun başlangıç noktaları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Süveyş kanalının güvenliğini sağlamak olmuştu. Bu yüzden de sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya'ya karşı Kıbrıs ve Mısır hariç, parantez içinde çünkü ancak buralar elinde olunca kendini daha güvenli hissediyordu, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü desteklemeye devam etmişti. Elbette gönlünden geçen bölgeye doğrudan egemen olmaktı. Ama bu o günlerde askeri ve ekonomik açıdan imkansızdı. Bu doktrinin en önemli unsurlarından biri de Rusya'yı Karadeniz'e hapsetmekti. Bu nedenle Çar 1. Nikola 1853'te hasta adam olarak tabir ettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını Britanya, Fransa ve Rusya arasında paylaşmayı önerdiği halde Orta Doğu ve Mısır'ın kendisine verilmesi teklifine rağmen paylaşıma razı olmamıştı. Dahası aynı yıl Rus donanması Sinop'taki Osmanlı donanmasını yok ettiğinde Fransa ile Britanya Rusya'ya savaş ilan etmişti. 1856'ta Kırım Savaşı'nı sonlandıran Paris Anlaşması'yla Rus donanmasının Karadeniz'e inmesi yasaklanmıştı. Ancak 2. Abdülhamid'in donanmayı ihmal etmesi yüzünden Rusya Karadeniz'de tekrar egemenlik kurmuştu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı bu politikanın son durağı oldu. Britanya'nın karşı çıkmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş ilan ettiğinde Britanya başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu'na yardım etmedi. Bunda 1876'da Bulgar katliamından beri Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açmış olan Liberal Parti lideri William E. Gladstone'un rolü büyüktü. Ama yine de Ayastefanos, parantez içinde Yeşilköy, dayanmış olan Rus ordularını durduran Britanya donanmasının boğazlara girmesiydi. Britanya'nın etkisiyle Ruslarla imzalanan Ayastefanos Anlaşması iptal edilecek, böylece Rusya savaşta kazandığını masada kaybedecekti. Bu desteğin bedeli ise Britanya'nın sömürgecilik politikaları açısından hayati öneme sahip olan Kıbrıs'ı önce kiralaması, sonra da ilhak etmesi olacaktı. Özet kaynakça: Hüseyin Çelik, Kıbrıs'ın idaresi İngiltere'ye nasıl bırakıldı? Tarih ve Toplum, sayfa 97. Ocak 1992, sayfa 27-31. AG'ye İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Laird'in Londra'daki bakana gönderdiği iki mektup. Tarih ve Toplum, sayfa 98, sayfa 18-21, AG'ye. Çırağan Hadisesi bir İngiliz tertibi miydi? Tarih ve Toplum, sayfa 103, sayfa 42-48, Alpay Kabacalı, Tanzimat'tan 12 Mart'ta Türkiye'deki Siyasal Cinayetler, Gürer Yayınları, 2007, sayfa 36-45, Sevan Nişanyan, Yanlış Cumhuriyet, Kırmızı Yayınları, 2008, sayfa 362-369. Kaiser II. Wilhelm'in Doğu Seyahati. Almanların Osmanlı İmparatorluğu'na ilgisi 1830'lu yıllara kadar gider. Bu yıllarda geleceğin Feldmareşali von Moltke başta olmak üzere pek çok Prusyalı subay Osmanlı ordusuna danışman öğretmen olarak kabul edilmişti. İlişkilerin yoğunlaşması yaklaşık 40 yıl sonra oldu. Almanya 1871 yılında ulusal birliğini kurduğunda dünya başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın diğer büyük devletleri tarafından nüfus bölgelerine ayrılmış durumdaydı. Almanya kısa sürede sanayisini geliştirmiş fakat ne ürettiklerini satacak bir pazarı ne de yeteri kadar ham madde kaynakları vardı. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu geniş toprakları ve güçsüz yönetimiyle diğer yayılmacı devletler gibi Almanya'nın da iştahını kabartmaktaydı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kadim dostu İngiltere'ye eskisi gibi güvenemeyeceğini gören Osmanlı Devleti hızla Almanlara yaklaşmaya başlamıştı. Almanların o dönemdeki ünlü Drang nach Osten, parantez içinde doğuya girelim, doğuya ulaşalım diye çevrilebilir, politikasının uygulayıcıları finans devi Deutsche Bank ve silah devi Krupp'tu. Krupp Osmanlı ordusuna ağır ve hafif toplar satıyordu. Orduya silah satan başka Alman şirketleri de Lowe ve Moser gibi vardı. Ayrıca Osmanlı donanması bazı gemilerini Alman tersanelerine sipariş ediyordu. Goldpaşa ve Milletti Müsellaha. Bunlara İstanbul'a gelen Alman askeri heyetinin faaliyetleri eşlik ediyordu. Bu askerlerin en ünlüsü Baron Binbaşı von Goltz idi. 93 Harbi'nden sonra ordunun acilen modernleştirilmesi gerektiğini gören Abdülhamit'in isteği ve Kaiser II. Wilhelm'in emriyle 1883'te İstanbul'a gelen von Goltz, kısa sürede padişahın güvenini kazanmış Tuğgeneralliğe Parantez içinde paşalığa yükselerek Osmanlı Askeri Okullar Genel Müfettişi olmuştu. Abdülhamit 1884'te Gost Paşa'nın Das Volk in Waffen adlı kitabını Milleti Müsellaha adıyla Osmanlıca'ya çevirtmişti. Gost Paşa Osmanlı Devleti'nde görev yaptığı askeri teşkilatlanma ve askeri alım sisteminden askeri stratejilerin belirlenmesi, askeri okulların durumu ve ordunun mühimmat ihtiyacına kadar her konuda çalışmalar yaptı. Sosyal Darwinizm'den etkilenen Gost'a göre savaş kaçınılmazdı. Ancak bundan sonraki savaşlar topyekün o savaşlar olacaktı. Yani halkın tamamı ordu gibi savaşa katılacaktı. Bu açıdan ordu bir kurum olarak ağırlığını siyasete koyacak, subayların rolü artacaktı. Bunların dışında 1890'lardan itibaren Kudüs Birliği, parantez içinde Darussalam Vereyn, Protestan Birliği, parantez içinde Evangelist Bund, Alman Doğu Misyonu, parantez içinde Deutsch und Mission gibi cemiyetler Filistin'de ve başka bölgelerde Protestanlığı yaymaya çalışıyorlardı. Kaiser İstanbul'da. Ancak Osmanlı-Alman ilişkilerinde en büyük katkıyı Kaiser II. Wilhelm ile II. Abdülhamit yaptı. 18 Ekim 1898'de İmparatorluğun Hohenzoller yatıyla İstanbul'a gelen Kaiser ve İmparatoriçe Victoria maiyetleriyle birlikte top atışları ve yaşa var ol sesleri arasında Dolmabahçe'de karaya çıkmışlardı. İkinci gün İstanbul müzeleri gezilmiş, Gümüşsuyu'ndaki Alman Büyükelçiliğinde kabul resmi düzenlenmişti. İmparatoriçe aynı gün çok merak ettiği haremi ziyaret etmiş, üçüncü gün atla İstanbul surları gezilmiş, dönemin padişahı Abdülhamit'le uzun görüşmeyi akşam bir tiyatro temsili izlemişti. Dördüncü gün Hereki Halı Fabrikası ziyaretini saraydaki kabul yemeği izledi. Altıncı gün İmparatoriçe Victoria'nın doğum günü kutlandı. Kaiser bu arada Deutsche Bank Müdürü Doktor Simans'e Anadolu Demiryolu'nun Bağdat'a kadar uzatılma izninin alındığını müjdelemişti. Kaiser'in Haçlı Seferi. 27 Ekim'de İstanbul'dan ayrılan Hohenzoller yatı 25 Ekim'de Hayfa'da demirledikten sonra yaşananlar Kaiser'in İslam'ı daha da kullanarak bir çeşit Alman barışı hayalini kurduğuna dair ipuçları verir. Elbette buradaki barış kelimesi Almanya'nın militarist, otoriter ve yayılmacı politikalarının kılıfı olarak okunmalıdır. Kaiser ve kendisine eşlik eden yüksek rutbeli 127 Osmanlı memur ve askeri Suriye'nin neredeyse tüm önemli sivil ve ruhani reisleri tarafından görülmedik bir tantana ile karşılanmıştı. Yol boyu resmi görevliler dışında Katolik ve Protestan Alman kolonisi kendisine eşlik ediyordu. Kaiser ve kalabalık mahiyeti 29 Ekim'de at üstünde Kudüs'e ulaştı. Eski bir İslam geleneğine göre ancak Kudüs'ü ele geçiren bir hükümdar at sırtında girebilirdi. Bu sorunu aşmak için Yafa kapısının yanındaki surda bir gedik açılmış, Kaiser ile kafilesi buradan içeri girmişti. Kaiser adeta Haçlı Seferi görünümündeki bu Haç Seferi sırasında Filistin Alman kolonisinin parantez içinde Alman Yahudileri dahil misyon reisleriyle ayrı ayrı görüştü. Her birine vaat ve ihsanlarda bulundu. Sadece Protestanların değil, Katolik Almanların da imparatoru olduğunu göstermek için Katoliklerin ruhani reisi Kardinal Piavi'ye en yüksek nişanlardan biri olan Royal Adelorer'den verildi. Ağlama duvarı, Rum Ortodoks Kilisesi ve hatta Mecidül Aksal bile ziyaret edildi. 31 Ekim'de Kamame Kilisesi, parantez içinde Holy Sepulcher yanındaki Alman Kilisesi ayinle açıldı. Sonra Hayfa'ya hareket edildi. 12 Kasım'da Beyrut'a, buradan trenle 13 Kasım'da Şam'a geçildi. Emeviye Camii'nde Selahaddin Eyyubi'nin mezarının ziyaret edip onun hatırasına bir kitabe asıldı. İmparator Şam'da yöneticilerin hoş geldiniz söylevlerine cevap olarak meşhur nutkunu verdi. Burada bütün zamanların en kahraman askeri Sultan Selahaddin'in, parantez içinde Eyyubi, mezarı önündeyim. Majesteleri Sultan Abdülhamid'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür borçluyum. Gerek Majeste Sultan, gerekse halifesi olduğu dünyanın her tarafındaki 300 milyon Müslüman bilsinler ki Alman İmparatoru onların en iyi dostudur. Bu söylev o kadar büyük yankı yapmıştı ki İstanbul'da Kaiser'in Müslüman olduğu dedikoduları yayılmıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 51.